Ayrım 51.
Orada kimse var mı? Vallahi kurda yedirdin beni. Kitap 3. Alev Alatlı. 13. kaset 2. yüz. Bundan sonraki aşama ancak devrimci, Kürt milliyetçisi, mafya olabilirdi ki sonraki yıllarda onu da gördük. Çamurdan olsun, bizden olsun şövenliği Kürtleri de teslim aldı. Şiran'ın bir yandan DGM'ler, öte yandan ticari davalar arasında koşuşması mali durumunu düzeltti. Bir otomobil almak, evi değiştirmek istediğini söylemeye başladı. Sonra günlerden bir gün bir otomobille çıka geldi. Bir baştan bir başa 8 silindirli, yemyeşil camlı bir Amerikan arabası. Levent'teki evin önüne çekti, çocuklar koşuşturdular. Nasıl? Ben buna binmeye utanırım Şiran. Düşünüyorum da beni netseydi. Şiran o gün öğleden sonra geç bir saatte geldi. Yüzünde bir gece öncesinden hiçbir iz yoktu. O kadar ki benim de orada olduğumu unuttuğunu düşündüm. Sekreter kızla şakalaştı. Derya Hanım'la birlikte bir dosya inceledi. Daha sonra da misafirleri geldi. Gelenlerden birisi Günay'ın DGM'deki davayı izlerken gördüğü mavi gözlü kısa boylu avukattı. Kürt kökenli olduklarını düşündüğüm 3 kişi daha vardı. Şiran odasına davet etti. Çay söyledi, gözü bana ilişti. Sen de gelsene. Hayırdır? Baro seçimleri yaklaşıyor dedi, misafirlerini işaret ederek. Çağdaş avukatlar grubunu destekleyeceğiz. Konuyu konuşalım diye toplandık. Çağdaş avukatlar dediği devrimci avukatlardı. Başkanlık olmazsa yönetim kurulunu ele geçirmeye çalışacaklardı. Sağ ol, çıkmam lazım, sözüm var. O yıl değil ama 2 yıl sonraki seçimlerde Şiran Ören'in adına baro yönetim kurulunda rastlayınca Günay'ı düşünmeden edemedim. Ona hiç söylememiştim ama Fransızca bitirme sınavına Şiran'ın yerine giren bendim. Günay'ın aramızda olmadığı 90'lı yıllarda Şiran'ın Bodrum'da mükellef bir villası olduğunu duydum. Turgut Kazan başkanlığındaki çağdaş avukatlar kooperatif işlerine girmişlerdi. İş çıkışı Günay'ı yoklamaya gittim. Kapı uzun çalmalardan sonra açıldı. Üzerindeki sabahlığa bakılırsa yataktan kaldırmış olmalıydım. Rengi fevkalade solgundu. Yanağındaki çürük sanki daha da kötüleşmişti. Sen iyi misin? Ateşi vardı. Bir şey değil, asabi ateş dedi. O da ne demek öyle? Sıkılınca ateşim çıkar benim. Psikosomatik olmasına psikosomatik de yoruyor işte. Yemek yedin mi? Yememişti. Ben inip bir şeyler alayım. Mehmetciğim, alışık değilim, şımartma beni. Bekarlığın yemek pişirmesini öğrenmek zorunluluğu gibi bir avantajı vardı. Hiçbir şey yapamazsanız hazır çorba yaparsınız. Ben daha iyisini yaptım, tavuk haşladım. Bir yandan da öğrenlerin Günay'ı arayıp aramadıklarını merak ediyordum. Hiç değilse kızlar burada olmalıydılar. Dizleri titrer yavrucakların diye gülümsedi Günay. Küçücük bir ihtimalle de olsa abilerine ters düşebilecek bir şey yapabilirler mi sanıyorsun? Mürettebatı korsanlardan da oluşsa aile gemisi aile gemisidir. Beni öldürmüş olsa cesedimi saklamaya yardım etmekten başka bir şey gelmez ellerinden. Yıllardır sormak istediğim bir soruyu o akşam sordum. Bu işe nasıl karıştın sen? Örenlere demek istiyorsun. Evet, sanırım bir dünya görüşü meselesi dedi Rodoplu. Ya kendi sınıfına kapanıyorsun, kendi sınıfının üyeleriyle bir zina ilişkisi geliştiriyorsun ya da benim yaptığım gibi açılabildiğin kadar açılıyorsun. Eleğini sıkılaştırdığın sürece daha bir güvencedesin. Dün akşamki gibi aşağılık durumlara düşmekten korunuyorsun. Estağfurullah. Yok öyle o. Eleğini seyreltir, sineni açarsan canının yanması ihtimali artar. Büyük numaralar kanunu. Şiran'a kızgın değil misin? Biraz düşündü. Bu aşamada hissettiğim düş kırıklığı dedi. Bunca yaşanmışlıktan sonra vardığı yer bu utanç verici nokta olmamalıydı. Eyvallah diye katıldım. Peki bir soru sorabilir miyim? Elbette. Peki ya sen? Sen ne yapacaksın? Abartılı bir hareketle saatine baktı. Muzip muzip gülümsedi. Az sonra benim ata ruhları ile bir toplantım var dedi. Ne yapacağımı orada hep birlikte kararlaştıracağız. Ne diyeceğimi bilemedim. Durdu duramadı, maydanoz bahçesine yürüdü, bakındı. Döndü geldi. Kanepenin üstüne oturdu. Dizlerini göğsüne çekti, hafif sallanmaya koyuldu. Aslında dayatılacak kararın ne olduğunu biliyorum diye fısıldadı. Yoksulluk dayatılacak, yıldızı düşüklüğe rıza. Çünkü eleklerini sıkıştıranlar zenginlerdir, para zenginleri, malumat zenginleri, deneyim, itibar, nüfuz zenginleri. Servetleri arttıkça elekten birileri sızmasın diye büsbütün özen gösterirler. Devrimci avukatlar yaftası, gümrük duvarlarını yükseltmekten, pazarı büyütmekten başka nedir? Sendikalar nedir? Yazarlar sendikası nedir? Yoksulluk paylaşımdır. Parayı, gıdayı, aklı, yeteneğini, bilgiyi, tecrübeyi, serveti, her şeyi. Yoksulluk şeffaflıktır. Yoksulluk dürüstlüktür. Yoksulluk kendine saklamamak, istif etmemektir. Yoksulluk elek kullanmamaktır. Yoksul adam şöven olmaz. Çünkü kaderi paylaşır. Çünkü bilir ki güneş kahkaha çiçeklerini de ısıtır, deve dikenlerini de. Sen gittikten sonra maydanoz bahçesinde oturdum ve ata ruhları bana, yüreğini yanlış kıpırdatan hiçbir şeyi yapma dediler. Gözyaşlarını sil, başını dik tut, elini toprağa daya, dön bizimle. Kimse kaderini elinden alacak kadar güçlü değildir. Üniversali istemiyorum, kimsenin 9-5 kölesi olmak istemiyorum. Allah'ın bana bahşettiği beni mahcup ediyor. Kadir bilmezlik mi ediyorum? Biliyorum, bu söylediklerim sana fizik ötesi geliyor Mehmetciğim, değil. İnsanın ahlakının eylemleriyle çakışması meselesi. Dünyevi terminolojide Marksist. Üçüncü gün Şiran'ı aramıştı. Seninle bir yemek yiyelim. Buluştular. Ben üniversali istemiyorum. İstersen tasfiye et, istersen sat. Üniversiteye mi döneceksin? Hayır. Peki ne yapacaksın? Çeviri yapacağım, yazacağım, bakalım. Peki dedi Şiran ama gözlerini yaş bürüdü. Günay birkaç dakika zor dayanabilmişti. Üzülme, çok gergindin. Olur böyle şeyler. Sel gibi boşandı o da. Seni sevdiğimi biliyorsun değil mi? Mutlu olmanı istediğimi biliyorsun değil mi? Tanrım ne kadar iyi niyetlisin. Nasıl bir çağrışımdı hala anlamış değilim. Dudaklarımdan döküldü sanki. Apocu Ramazan. Rodoplu şaşırmadı bile. Aynı ruh hali değil mi? Ertesi gün Ankara'ya gittim. Uzunca bir süre dönmedim. O arada stajım bitti. Kendi derdime düştüm. Rodoplu'yu aylarca görmedim. Sanki bir gün üniversale uğradım, Şiran yoktu. Suat, Apo, Nalan, Supi hepsi oradaydı. Epey bir süredir bir araya gelmemiş olmanın heyecanıyla laflamaya koyulduk. Kötü bir şeylerin döndüğünü art arda çalan telefonlardan anladım. Rodoplu'yu arıyorlardı ve ismi her geçtiğinde öğrenler gözlerini kaçırıyor gibiydiler. Günay nasıl sorusunun cevabı da geçiştirilince gidip kendim görmeye karar verdim. Öğleden sonra üç sularında olmalı kapısındaydım. Tatsız bir şeylere hazırdım ama bu Rodoplu'yu beklemiyordum. O kadın gitmiş, yerine başka biri gelmişti. Utanarak söylüyorum ki ilk bakışta bana Amerikan filmlerinde sıkça gördüğümüz tükenmiş, çoğunlukla alkolden, ev kadınlarını çağrıştırdı. Saçları uzun zamandır yıkanmamış gibiydi, darmadağınıktı. Gözlerinin altında mor haleler vardı. Giysileri üzerinden dökülüyordu. Çok zayıflamıştı. Beni karşısında bulduğunda kahküllerini gözlerinin önünden kaldırması dışında bir tepki göstermedi. Neden sonra kenara çekildi, yol verdi. Buyurmaz mısın? Evin içi yağlı boya ve tiner kokuyordu. Tamirat mı var? Cevap vermesine gerek kalmadan kendim gördüm. Resim yapıyordu. Hiç bilmediğim bir becerisi. Yaklaştım. 50x70 ebadında koca tuvalden Şiran bana bakıyordu. Gözlerime inanamadım. Nasıl yaptın bunu? Yemek masasının üstünü işaret etti. Baktım, gazinomsu bir yerde çekilmiş siyah beyaz bir fotoğraftı. Yoksa bundan mı büyüttün? Eğilmiş bakarken onun hemen yanında duran zarfı gördüm ve tanıdım. Suat'ın hapishane mektuplarından birisiydi. Merhaba abacığım. Görüşünceye kadar seviyor, özlemle kucaklıyorum. Benim yerime birilerini öpeceğini de biliyorum. Damga görülmüştür. Güvenlik komutanlığı ve bir gazete küpürü. Selahattin Ak, Türkkan Holding'e talip. Tekrar tuvale baktım. Evet, Şiran Ören omuzlarını kısmış bakıyordu. Omuz çizgisinin yerleştirilmiş pencere benzeri dikdörtgenlere o zaman dikkat ettim. Üsttekine bir gül, alttakine bir maça kızı resmedilmişti. Kürdistan ve kumar. Kürdistan ve kumar, öyle değil mi? Yüzü ilk kez kıpırdadı. Gözlerinden belli belirsiz bir ışık geçti. Karşılıklı dikilmiş öyle duruyorduk. Ben ne diyeceğimi bilemiyordum, o nereden başlayacağını. Büyü yapıyorum dedi sonunda. Anlamadım. Büyü yapıyorum. Yine anlamamıştım. Hani vardır ya, dedi ciddiyetle. Taş devri insanı mağarasının duvarlarına çizdiği tasvirlerin asıllarını getireceğine inanırmış. Bir tür büyü ya da hayati bir gerekliliğin olmayanı var etmek dayatması. Ben de onu yapıyorum. Telaşla döndüm, endişemi fark etti. Gülümsedi, omuzlarını silkti. Bir an için eski Günay'ı görür gibi oldum. Canını alıp giden ölüsünü diriltmek için elinden geleni ardına koyan var mıdır? Benim elimden gelen de bu. Ne demek istediğini anlamıyorum canım. Bir şeyler daha söylesin diye bekledim ama sustu. Orada olduğumu unutmuş gibiydi. Gözlerini devirdi, saptayamadığım bir yerlerde yoğunlaştı. Sonra Şiran'a döndü. Alnının terini silmek ister gibi bir hareket yaptı. Uzandı, tiner dolu bir kavanoza sokulmuş fırçaların arasından ince bir tane seçti. Paletteki boyaya buladı. Şiran'ın kaşlarının ortasına doğru kıvrılan bir saç teli boyamaya durdu. Fotoğrafta belli olmuyor ama burada bir tel saçı vardır. Ne söyleyeceğimi, ne yapacağımı bilmeden öyle dikilip duruyordum. Ne gitmeye gönlüm el veriyordu, ne de kalmaya. Saçmalıyor diyemiyor, çöküntüyü konduramıyordum. Derken aklıma o sabah Üniversal'de Şiran'ı görmediğim düştü, buz kestim. Günay yoksa Şiran'a bir şey mi oldu? Sesimin tonundan olmalı, kendine geldi. Şiran gayet iyi, merak etme dedi, işine döndü. Tamamen kapanmış olduğunu görebiliyordum. Ben şimdi gidiyorum, akşam yine uğrarım. Tabii dedi, inanmaz gibi tonlamayla. Çıktım ama kapının önünden ayrılamıyor, öyle duruyordum ki, inlemeye benzer bir sesle irkildim. Kulak kabarttım, Günay'ın sesiydi. Yıllar önceden hatırladığım bir uzun hava söylüyordu. Oğul, bu muydu sadıklığın? Vallahi yedirdin kurda beni. 3 yıl kadar sonra Şiran Ören ünlü bir avukattı. Adet olduğu veçile bir spor kulübüne üye olmuştu. Ünsex saten şortları içinde yüzme havuzunun başında viskisini yudumladığını Tülin gördü. Daha sonra Levent'teki evin satıldığını, Ataköy'e taşındığını duyduk. Kızlar Gültepe'ye Apo'nun yanına gönderilmişlerdi. Geleceğin militanları dedi Rodoplu. Çiçeğin benden pasaport sorduğunu düşünebiliyor musun? Ben düşünebiliyorum. Mecidiyeköy'deki R binasında yapılan kitap fuarında Suat'ı gördüğümde aklımdan geçenler bunlardı. Hayatımın en sarsıcı sosyolojik deneyimidir bu. İhanet taammüden cinayetin öteki adı. Kötülüğü teorik olarak bilirdim. Örenler bana uygulamada gösterdiler. Ben kötülük de diyemiyordum. Daha çok korkaklık gibiydi. Şiran gönlünün başka birine kaydığını Rodoplu'ya söyleyebileceğinden, Günay'ın bu oluşumu zaman, mekan ve koşullar muvacehesinde değerlendirebileceğinden eminim. Ama yapmadı. Yapmadığı gibi bu ilişkisine ayırmak durumunda olduğu zamanları Günay'ın örgütsel faaliyetler olarak algılamasını da teşvik etti. Sinsilik dedi Tülin, lanet olası pusu geleneği, kayanın arkasına çömüp insanı sırtından vurmak. Kız DDKO'yu diriltmeye çalışıyorlar, PKK'ya mı katıldı, İsveç'e mi iltica ediyor diye kendini yiye dursun. Şiran Lalezar gazinosunda sevgilisiyle arabesk gönül eğlendiriyormuş, hatırlıyor musun? Bana verdiğin acıdan zevk almıyorum ama senden yüz çeviremem. Şiran'ı unutacaksın diye ferman verseler cevabım lam ve elif olurdu. La. Haykırırım. La, la, la. Trajik değil mi? Çok dedim. Ama içimden geçeni söylemedim. Bence Şiran değil, ondan daha çok, daha büyük bir şey. Onu aşan bir şey. Ortak bir ideoloji, bir insan manzarası, kader birliği, yerlilik, yoksulluk. Ev. Hangisi daha çok koydu bilmiyorum. Günlerden bir gün Elin gizinkilere taş çıkartan ipek gömlekleri, keten takımları içinde varlığından haberi bile olmayan biriyle evlenivermesi mi? Yoksa yıllarca yıkılması için uğraştığı feodal geleneklere rücu edip ürpertici ilişkiler çağrıştıran o düğünü yapması mı? Biliyorsun, Nişantaşı'nda bir restoran kapatmıştı. Ama bekareti pahalıya satmak diye bir gelenek de vardır kardeş. Cömert olmayacaksın. Cömert oldun mu ayvayı yedin. Bir dahaki sefere refaha oy vereceğim. orospu dediği Vildan'ın Kürtçe oyun havalarına göbek atması mı? Binalisinden İhsan'ına, Aylas'ına, Serpil'ine, Ahmet'ine kadar yıllarca evinden çıkmayan onca insanın kapanması, bu ihanete seyirci kalmaları mı? Şıra'nın bir işaretiyle cici yengelerini, annelerini, kızlarını, ablalarını kapının önüne bırakıveren örenler mi? Bence en sonuncusu, kendisini göremeyecekleri bir yere gizlenip Levent'teki evin bahçesinde mangal yapmalarını izlediğini söylemişti bana. Yıllar yılı kaderlerini paylaştığım insanların bana nasıl yasak edilebildiğini şaşarak seyrettim. Benim onlara nasıl yasak edilebildiğimi şaşarak seyrettim. Ne dersin? Yoksa real politik dedikleri bu mudur? Akıl sağlığımı korumamın tek yolunun onlara hızla yabancılaşmak olduğunu idrak ederek ve bu bilgiye kahrederek izledim. Kazancakis haklıydı. En yüce şey sevgi değil özgürlük. Sevgi son değil başlangıçtır demişti ihtiyar papaz. Viva la Muerte, sayfa 148, yazanın notu. Harekete geçmesi için halkı sarsmak gerektiğinden sevgi sevgi diye haykırıyorum boyuna. Ama tek başıma ya da Tanrı ile konuşurken sevgi demiyor özgürlük uğruna savaş diyorum. Örenler özgür olsalardı evden sürülen ben değil Şıran olurdu, bundan eminim. Bana sorarsanız her şeyin nedeni 12 Eylül'dü. Kapitalist diasporaydı. Yoksa ikimiz de aynı şeyi mi söylüyorduk? Esasen bunların hepsi uydurma. Samanyolu galaksisinin güneş sisteminin kokuşan bir gezegeni olan dünyada insanoğlu insanoğluna kısacık bir süre için teğettir. Sonra herkes kendi meçhulüne yollanır bir başına. İnsanoğlunu insanoğlu kılan, insanoğlunun insanoğluna teğet geçtiği o kısacık süredir. Biz öyle buyurduk. Belki 5000 yıl öncesinin Mezopotamya'sında, belki 10.000 yıl öncesinin Çin'inde öyle buyurduk. Anamızdan çocuk yapmayız dedik. Türümüzü kedilerden ve iguanalardan ve eğrelti otlarından ayırdık. Zayıf kollanmalıdır dedik. Su kaplumbağalarından, çakallardan ayrı durduk. Ne farkınız var diye soranlara ya Darwin'le ya da din kitaplarıyla karşı koyduk. Doğadan doğal olmayanı talep ettik, insan olduk. Bazılarımız olayı çok ciddiye aldı. Güneşin bir alevden ağırlık ki 3 defa milyon defa 2000 milyon ton. Ne iyi, ne fena, ne güzel, ne çirkin, ne haklı, ne haksız olduğunu unuttu. Kadıncık bunlardan birisiydi. Güneşi zapt etmeye kalktı. Kendince hayatı karşılıyordu. Kül oldu. Kerem gibi yana yana. Oysa güneş deve dikenlerini de kahkaha çiçeklerini de ısıtıyordu. Taş devri insanı mağarasının duvarlarına çizdiği hayvan tasvirlerinin asıllarını getireceğine inanırmış. Bir tür büyü ya da hayati bir gerekliliğin olmayanı var etmek dayatması. Canını alıp giden ölüsünü diriltmek için elinden geleni ardına koyan var mı? Neandertal atalarıyla özdeşleşti kadıncık. Biçare bir gayretle atıldı, biçareliğine bir güldü, bir ağladı. Sevdiğinin aziz yüzünü canlı kılmaya sıvandı. Patlayan flaşın elindeki ufacık fotoğrafta yok ettiği binlerce ayrıntı gırtlağına tıkaç oldu. Buruncuğunun üzerindekini gözüne yakınlığının her baktığında ürperttiği öteki yara izini boşuna aradı. Sevdiğini türünden ayırt eden farklılıkların hiçbiri yoktu. Gözlerini yumdu. Hint fakirlerini ateşte yalın ayak yürüten güçleri yardıma çağırdı. Elini tuvalin üzerine koy dediler, öyle yaptı. Hasreti enerji oldu, parmak uçlarından aktı, beze değdi. Bez kabardı, doku değiştirdi. Şıra'nın inceden terli alnı oldu. İncitmekten korkar gibi her bir hücresinden ayrı ayrı sorumluymuşçasına sevgili alnı bir baştan bir başa dolaştı. Kadıncığın parmakları. Kaşlarının arasına indi, yumuşak tüylerini okşadı. Yukarı saç diplerine çıktı, dayanamadı, başını kokladı. Yoldan çıkmış iki teli yerlerine yerleştirdi, kepekleri üfledi. Bir daha, bir daha okşadı. Saatler aktı, gün döndü, dışarıda Sibirya fırtınası ölüleri mezarlarından sökmekle tehdit etti. Kadıncığın yağmura özendi gözleri. Yaşlar perde olunca aradan çekildiler, göremez oldu. O zaman da fırçayı yüreğine verdi. Yüreği sevgili dudaktaki yarığın derinliğini, bıyıklarının nikotin değmiş ve değmemiş kıllarının yerini ve adedini, burun deliklerinin iki yanındaki küçücük kıvrımların şeklini, şakaklarında halkalanan saçlarının dokusunu ve yumuşaklığını herkesten daha iyi biliyordu. Binlerce anıyı bir araya topladı, renkler yardıma geldi, anıları kayda geçtiler. İnceden terini kehlivar sarısı anlattı. Gamzelerini, sienna portakal karışımı, sıpa güzeli gözlerini koyu kahve, can veren ışıltılarını ihaneti kaçınılmaz beyaz. Darbe darbe, dua dua canını evine getirdi kadıncık. 72. saatin sonlarına doğru sisler içinden baktı sevdiği gardenyaya, baktı televizyona, baktı. Gülsün'ün resmine baktı. Hoş geldin bir tanem, hoş geldin, fısıldadı kadıncık. İzleyen iki ay aziz çehreyi gizleyen sis moleküllerini ayıkladı. İki ay erkeğin esirgediğini ondan habersiz yağlı boya tablosuyla yaşadı. Tablo dudaklarını kaçırmıyordu, kaşlarını çatmıyordu, gözleriyle kovmuyordu. Hiç olmadığı kadar onunlaydı. Ona Kürtçe türküler çaldı. Dede Korkut'tan sıkılır diye kıstı. İyi geceler diledi, ışığı kapatıp karanlıkta bırakmakla tereddüt etti. Yatağını almadıysa tablo portre olduğu içindi. Gövdesiz başın çağrıştırabildiklerine dayanamazdı. Bülent: Ne lan, Kabe mi bu herif? Hepimizi başına topladın. Portreye ters ters bakarak. Nilgün: Üzülme be anam, ben sana yeni bir sevgili bulurum. Şakırdayan gümüş bodrum takıları. Fıstık gibi karısın, fıstık. Bülent: Bu resmi yapan akademi öğrencisine diploma verirler be. Yerinden kalkıp tekrar bakarak. Nilgün: Şimdi böyle başımıza dikilip lokmalarımızı mı sayacak? Kadıncıktan dosta: Burası onun evi, geri döndü, bir daha hiç gitmeyecek. Kadıncıktan portreye: Sen onlara bakma, seni geri getiren resim yeteneğim değil, iman gücü. Portre: Serseri, belli belirsiz kıvrılan dudaklar. Kadıncıktan portreye: Seni seviyorum, toprak olsan, toprak kadar soğuk, toprak kadar yabancı, seni seviyorum. Nilgün: Dertleri zevk edindim, bende neşe ne arar? Bülent: Sus be kadın, abla yahu şimdi ne diyorsun sen? Kadıncıktan dosta: Tekulilki, tekulülki, derbe kare. Derbe kare de bu iser singemen. Kevadisa, kevadisa, helin dani. Helin dani akesera dilemen. Bülent: Allah, bende bir bozukluk var galiba. Kadıncağıza bakıyorum bakıyorum, hiçbir şey anlamıyorum. Abi ne var yani, dünyada erkek mi yok? Herhalde bende bir bozukluk var. Anlaşıldı. Ben hiçbir şeye heyecanlanmıyorum artık. Kaybetmişlik duygusu. Ressam Ahmet: Hiçbir şeyi ciddiye almıyorsun da ondan. Kendini bile ciddiye almıyorsun. Nilgün: Vallahi ben bir heyecanlanıyorum abi, o biçim. Koy kız bir rakı, bir çiçek görüyorum heyecanlanıyorum. Bir kuş görüyorum heyecanlanıyorum. Bir yakışıklı delikanlı görüyorum, vallahi burnumun direği sızlıyor. Ne var lan şu üç günlük dünyada? Bu herif beni böyle üzsün, üç gün üzülürsem Allah belamı versin. Şen kahkahalar.